Ayrım 29.
Sayfa 364. Efendim, emin olun sinirlerimin payı yok bu işte. Görüntü sahiciydi. Gördüklerimin hepsi gerçekten oldu. Ya önceki düşlerin? Onlar da sahici miydi? Thornfield yıkıntı mı şimdi? Beni senden ayıran aşılmaz engeller mi var? Seni tek söz söylemeden, tek gözyaşı dökmeden, son bir kez öpmeden bırakıp gidiyor muyum? Şimdilik hayır ama... Sonradan mı gideceğim yani? Bak yavrum, bizi sonsuza dek birbirimize bağlayacak olan gün başladı bile. Bir kez birleştik mi senin bu korkulu düşlerin bir daha geri gelmeyecek. Ben söz veriyorum buna. Korkulu düş mü efendim? Keşke ben de inanabilsem düşten ibaret olduğuna. Bunu şimdi eskisinden de çok istiyorum. Çünkü o korkunç yaratığın gizini siz bile çözemediniz. Ben bile çözemediğime göre demek ki aslı yokmuş Jane. Ama efendim, bu sabah kalkınca ben de aynı şeyi söyledim kendi kendime. Avuntu yürek bulmak için parlak güneş ışığında dört bir yanıma bakındım. Orada halının üzerinde düş varsayımını yalanlayan bir şey duruyordu. Bir uçtan öbür uca kadar yırtılıp ikiye ayrılmış duvağım. Bay Rochester'ın irkilip ürperdiğini gördüm. Kollarını telaşla bana sardı. ''Tanrı'ya şükür!'' diye söylendi. ''Dün gece odana hapis bir şey girmişse Tanrı'ya şükür ki duvağını yırtmakla yetinmiş. Bir düşün, daha başka neler yapabilirdi?'' Soluğu kesilerek beni bağrına bastı. Öyle sıktı ki soluk alamadım adeta. Birkaç dakika sessizlik oldu. Sonra neşeli bir sesle, ''Şimdi ben sana her şeyi anlatayım Jane'' dedi. Olup bitenler yarı düşe yarı gerçeğe benziyor. Besbelli odana gerçekten bir giren olmuş. Bu da Grace Poole olsa gerek. Başkası olamaz çünkü. Onun acayip bir şey olduğunu sen kendin söyledin. Bunu söylemekte haklısın. Çünkü onunla ilgili birkaç şeyi biliyorsun. Bana Mason'a neler yaptı değil mi? Sen de yarı uykunda yarı uyanık olduğun bir sırada onun girişini, yaptıklarını gördün. Ama heyecandan ateş gibiydin. Pek de kendinde sayılmazdın. Uykulu durumda onu şeytana benzettin. O uzun dağınık saçlar, şişkin kara surat, iri yapı senin hayalinin yarattığı şeylerdi. Gördüğün karabasanların sonucu. Duvağın haince yırtılışıysa bir gerçek. Hem de tam o kadından umulacak bir şey. Gözlerinin bakışından anlıyorum Jane. Böyle bir kadını evimde niçin barındırdığımı sormak istiyorsun. Evlilik yıl dönümümüzden bir gün sonra bunun nedenini söyleyeceğim sana. Şimdi olmaz. Her neyse, benim bu kadarcık açıklamamı benimsiyor musun Jane? İçin rahatladı mı biraz? Düşündüm. Gerçekten de olabilecek bir şeydi. İçim rahat etmemişti ama onu hoşnut kılmak için rahatlamış gibi görünmeye çalıştım. Ne de olsa biraz hafiflemiştim. Böylece ona bakıp gülümsedim. Saat sabahın birini çoktan geçmişti. Artık gidip yatmak üzere ayağa kalktım. Ben şamdanı yakarken, Sophie çocuk odasında yatıyor değil mi diye sordu. Evet efendim. Adeline'in o küçük karyolası da sen de sığarsın elbet. Bu gece orada yatmalısın Jane. Anlattığın olay sinirlerini bozmuş senin, haklı olarak. Bu gece ben de senin yalnız yatmamanı isterim. Çocuk odasına gideceğine söz ver bana. Seve seve giderim efendim. Kapıyı da sıkıca içeriden kilitle. Yukarı çıkınca Sophie'yi uyandır, yarın sabah seni erken kaldırsın. Çünkü saat 8'den önce giyinip kahvaltı etmiş olman gerek. Hadi, şimdi artık kötü düşüncelere paydos. Üzüntüyü sil, at Jane. Duymuyor musun, rüzgar nasıl yavaşlamış, yumuşak bir fısıltı olmuş. Yağmur da camları dövmekten vazgeçmiş artık, bak. Perdeyi açtı. Nefis bir gece var dışarıda. Gerçekten de öyleydi. Göğün yarısı açılmış tertemizdi. Şimdi batıdan esen rüzgarın önüne kattığı bulutlar yüksek gümüşlü yığınlar halinde doğuya doğru göçüyordu. Ay sakin sakin parlamakta. Efendim merakla gözlerimin içine bakarak, Canet'im şimdi nasıl bakalım diye sordu. Gece sakinleşmiş efendim, ben de öyle. Bu gece ayrılık, keder düşleri görmek de yasak. Aşk, mutluluk, birleşme, beraberlik düşleri göreceksin. Onun düşüncesi yarı yarıya doğru çıktı. Kederli düşler görmedim gerçekten. Yalnız sevinçli düşler de görmedim. Çünkü hiç uyumadım ki. Küçük Edre'ye kollarımı dolayıp onun o çocuk uykusunu seyrederek öyle dalgın, dingin, öyle masum. Sabah olsun diye bekledim. Dipdiriydim, uyanıktım. Güneşle bir ben de kalktım. Aklımdadır, yanımdan ayrılırken Edle uykusunun arasında boynuma sarıldı. Onun küçücük kollarını boynumdan çözerken eğilip yanacıklarını öptüğümü, tuhaf bir acıyla ağlamaya başladığımı da anımsıyorum. Hıçkırıklarım çocuğun o dalgın uykusunu bozmasın diye yanından ayrıldım. O benim geride kalan yaşantımın simgesiydi sanki. Şimdi karşısına çıkmak üzere giyinecek olduğum kişi de hem ürktüğüm hem de deli gibi sevdiğim insan. Bilinmez geleceğimin simgesi. 26. Sophie sabah 7'de beni hazırlamaya geldi. İyice uzattı bu işi. O kadar ki Bay Rochester benim gecikmemden sabırsızlanmış olsa gerek, yukarıya haber gönderip neden inmediğimi sordurdu. Bu sırada Sophie duvağımı, o sade 4 köşe tüle kalmıştık gene sonunda, iğneyle saçlarımı tutturmaktaydı. Onun elinden kurtulur kurtulmaz kapıya seyirttim. Sophie Fransızca olarak "Durun!" diye bağırdı. "Aynada kendinize bakın bir kez, hiç bakmadınız." Kapıdan dönüp aynaya baktım. Uzun elbiseli, duvaklı bir hayal gördüm. Her zamanki bana hiç benzemiyordu ki, bir yabancının hayaliydi. Aşağıdan "Jane!" diye bir ses yükseldi. Hemen koştum. Merdiven dibinde efendim duruyordu. "Nerelerdesin?" dedi. "Sabırsızlıktan bana ateşler basıyor. Sen oyalandıkça oyalanıyorsun." Beni yemek salonuna aldı. Baştan ayağa o keskin bakışlarıyla süzerek zambaklar gibi nefis olduğumu, yalnız gönlünün süruru değil gözünün de nuru olduğumu söyledi. Sonra bana kahvaltı için 10 dakika kadar vereceğini söyleyerek çıngırağı çaldı. Yeni tutmuş olduğu uşaklardan biri geldi. "John arabayı hazır ediyor mu?" "Evet beyefendi." "Bavullar indirildi mi?" "Şimdi indiriyorlar beyefendi." "Sen çabuk kiliseye git. Bak bakalım Rahip Wood'la Katip Bey oradalar mı? Sonra gel bana haber ver." Kilise okuyucumun da bildiği gibi bahçe kapısından az ötedeydi. Uşağın gidip dönmesi uzun sürmedi. Papaz efendi cübbesini giyiyordu efendim. "Ya fayton?" "Atları koşuyorlar beyefendi." "Kiliseye giderken faytonu istemiyoruz ama döndüğümüz anda hazır bulmalıyız. Bütün sandıklar, bavullar bağlanmış, arabacı da yerine geçmiş olmalı." "Baş üstüne beyefendi." "Jane, sen hazır mısın?" Ayağa kalktım. Ayağımıza bağ olup bizi oyalayacak Nedimler, Nedimeler, hısım akrabalar yoktu. Yalnız Bay Rochester'la ben. Salondan çıktığımızda Bayan Fairfax sofada duruyordu. Onunla konuşmak için can attım ama elimi demir bir pençe sıkmış, beni zor yetişebildiğim bir hızla sürükleyip götürüyordu. Bay Rochester'ın yüzüne bakmak demek, bir saniyelik bir gecikmenin bile hiçbir surette bağışlanmayacağını bilmek demekti. Dünyada hiç böyle güvey görülmüş müdür acaba? Böyle inatçı, böyle sert, azimli, gür kaşlarının altında gözleri böyle alev alev parlayan. Hava açık mıydı, kapalı mı bilmiyorum. Araba yolundan aşağı yürürken ne yere bakıyordum ne göğe. Bütün canım gözlerime toplanmıştı sanki, gözlerimde efendimdeydi. Onun gözlerinde böyle müthiş şimşekler çaktıran şeyi görmek istiyordum. Göğüsleyip karşı geldiği gizli düşünceleri okumak istiyordum. Kilise avlusunun kapısında durdu. Soluk soluğa kalmış olduğunu gördüm. "Sevda beni zalim mi yapıyor?" diye sordu. "Duralım bir an. Yaslan bana Jane." Şimdi bile o anda karşımızda sessiz yükselen o kurşun renkli tanrı evini, çan kulesinin çevresinde dönüp dolanan kargayı, geride uzanan pes pembe sabah göklerini görür gibiyim. O yeşil mezar tümsekleri gene gözümün önünde belirir gibi oluyor. Bu tümseklerin arasında gezinerek yosunlu mezar taşlarını okuyan 2 yabancı erkeği de unutmuş değilim. Onları hemen ayrımsamıştım çünkü bizim gelişimizi görünce kilisenin arkasına doğru yürümüşlerdi. Yan kapıdan içeri girip töreni izlemek istediklerinden hiç kuşkum yoktu. Yalnız Bay Rochester onları görmedi çünkü onun gözleri benim heyecandan, yorgunluktan bembeyaz kesilmiş yüzümdeydi. Alnımın ter içinde kaldığını, dudaklarımla yanaklarımın buz kestiğini duyumsuyordum. Çok geçmeden kendimi topladım. Efendim de beni bu kez yavaş yürüterek kilisenin sundurmasına çıkardı. O sessiz, alçak gönüllü tapınağa girdik. Basit sunakta papaz cübbesini giymiş beklemekteydi. Katibi de yanına almıştı. Her şey hareketsiz. Ancak uzak bir köşede kımıldayan 2 gölge vardı. İyi tahmin etmişim. Avludaki yabancılar bizim önümüzden içeri girmişler. Rochester'ların kilisenin yan duvarındaki eski aile kabirlerinin önünde duruyorlardı. Arkaları bize dönük olarak parmaklıkların arasından mermer gömüte bakıyorlardı. Burada diz çökmüş bir melek heykeli, iç savaşlar sırasında savaş alanında öldürülen Damer de Rochester'la karısı Elizabeth'in naaşları beklemekteydi. Sunak parmaklığının önündeki yerlerimizi aldık. Bu sırada arkada hafif bir ayak sesi duyarak dönüp baktım. O 2 yabancıdan biri, kibar, beyefendi kılıklı biriydi, bize doğru yaklaşıyordu. Tören başladı. Papaz evliliğin amaçlarını anlatan vaazını verdi. Sonra bir adım öne gelip hafifçe efendime doğru eğilerek sözünü sürdürdü. "O müthiş kıyamet gününde size sorulan bütün sorulara karşılık vereceksiniz. Bütün ruhların gizleri ortaya dökülecek. O gündeymişiz gibi ikinize de buyuruyorum. Karı koca olarak bir araya gelmenize bir engel varsa, bunu da biliyorsanız, şimdi açıkça söyleyin çünkü şunu iyi bilin ki Tanrı sözüne aykırı olarak birleşenlerin birliğini Tanrı tanımaz. Evlenmeleri yasal da sayılmaz." Papaz buraya gelince adet olduğu üzere duraladı. Bu sorunun ardından çöken bir anlık sessizliğin o soruya verilen bir karşılıkta dağıtıldığı ne zaman görülmüştür? Belki yüzyılda bir kez bile olmaz bu. Nitekim papaz da gözlerini dua kitabından ayırmamıştı bile. Yalnız bir an için soluğunu tutmuştu. İşte tam törene devam etmek üzereydi. Elini Bay Roche'a sıra doğru uzatmış, bu kadını eşin olarak kabul ediyor musun diye sormak üzere tam ağzını açmıştı ki yanı başımızdan tok bir ses yükseldi. Bu nikah kıyılamaz. Bir engel bulunduğunu ihbar ediyorum. Papaz başını kaldırdı, konuşmuş olan adama baktı. Sesini çıkarmadı, katip de öyle. Efendim ayağının altındaki yer oynamışçasına hafifçe bir kımıldadı, yere daha sağlam bastı. Ne başını ne de gözlerini çevirmeden papaza devam edin dedi. Derin, alçak bir sesle söylenen bu sözün üzerine kiliseye bir sessizlik çöktü. Neden sonra papaz Wood ortaya atılan bu iddia konusunda bir soruşturma yapmadan, doğru ya da yanlış olduğuna ilişkin belge elde etmeden törene devam edemem dedi. Arkamızdan yükselen ses, törene devam edilmeyecek diye araya karıştı. İddiamı kanıtlayabilecek durumdayım. Bu nikahın kıyılmasını önleyen aşılmaz bir engel vardır. Efendim duyuyor, duymazlıktan geliyordu. İnatla dimdik durmaktaydı. Yaptığı tek hareket benim elimi avucunun içine almak oldu. Eli ne kadar sıcaktı. Nasıl da sımsıkı tutuyordu elimi. O solgun, sert, geniş, çıkık alnı şu anda nasıl da damarlı mermere benziyordu. Gözlerinin hem tetikte hem vahşi öyle bir parlayışı vardı ki. Papaz Wood ne yapacağını bilemez durumlara düşmüştü. Bu engelin aslı nedir diye sordu. Belki ortadan kalkabilir ya da açıklaması yapılabilir. Pek değil diye karşılık verdi. Engelin aşılmaz olduğunu söyledim, bilerek konuşuyorum. Konuşan adam ilerledi, parmaklığa yaslanarak sözünü sürdürdü. Her sözcüğü açıkça teker teker sakinlikle, kararla, bağırmadan söylüyordu. Engel, bundan önce kıyılmış bir nikahın yürürlükte olmasından ibarettir. Bay Rochester'ın halen sağ olan bir eşi var. Alçak sesle söylenen bu sözler benim sinirlerimi hiçbir gök gürültüsünün ürpertemeyeceği kadar ürpertmişti. Bu sözlerdeki sinsi şiddet en keskin ayazdan, en alevli ateşten daha çok işlemişti kanıma. Yalnız sakindim, bayılmaktan falan korktuğum yoktu. Efendime doğru baktım, onu bana bakmaya zorladım. Bütün yüzü renksiz bir kaya, gözleri taş, kıvılcım. Konuşmadı, gülümsemedi. Bakışlarında benim insan olduğumu bile tanımaz gibi bir ifade vardı. Kolunu belime doladı, beni kıskıvrak kendine doğru çekti. Sonra yabancıya döndü. ''Siz kimsiniz?'' ''Adım Briggs, avukatım, Londra'dan geliyorum.'' ''Demek benim omuza bir eş yüklemek niyetindesiniz.'' ''Size eşinizin varlığını anımsatmak niyetindeyim beyefendi. Onu siz tanımıyorsanız bile yasa tanıyor.'' ''Lütfen bana onun kimliğini söyleyiniz, adını, ana babasını, oturduğu yeri falan.'' Elbette diyerek Bay Briggs cebinden bir kağıt çıkardı, genizden gelen resmi bir sesle okumaya başladı. Ben Richard Mason, iddia ve ispat ederim ki bundan 15 yıl önce 20 Ekim günü İngiltere'de Thornfield ve Ferdian malikane ve çiftliklerinin sahibi olan Edward Fairfax Rochester, Jamaica'nın Spanish Town kentindeki Kilisesi'nde tüccar Jones Mason'la karısı İspanyol asıllı Antonietta'nın kızları, benim kız kardeşim olan Bertha Antonietta Mason'la evlenmiştir. Bu nikahın kaydı adı geçen kilisede, bu kaydın bir kopyası da benim elimde bulunmaktadır. İmza Richard Mason. Bu geçerli bir belge ise beni 15 yıl önce evlenmiş olduğumu kanıtlayabilir ama karım olduğu söylenen kadının şimdi yaşadığını ispatlayamaz. Avukat 3 ay önce yaşıyordu dedi. Nereden biliyorsunuz? Öyle bir tanığım var ki, söylediklerini siz bile yaslayamayacaksınız beyefendi. Çıkar onu ortaya. Yoksa cehennemin dibine kadar yolum var. Herhangi bir yere gitmeden önce tanığımı ortaya çıkaracağım efendim. Çünkü kendisi buracıkta. Bay Mason, buraya gelir misiniz lütfen? Bu adı duyunca Bay Rochester'ın dişleri kısıldı. Gövdesinden bir ürperti geçti. Yanı başında olduğum için onun öfkeyle, kahırla kasıldığını hissettim. Şimdiye kadar gerilerde oyalanmış olan ikinci yabancı adam da bu sırada yanımıza geldi. Avukatın arkasında soluk bir yüz belirdi. Evet, Mason'dı bu, ta kendisi. Bay Rochester döndü, ona yiyecek gibi baktı. Gözlerinin kara olduğunu söyler dururum ama şimdi derinliklerinde kestanemsi, hatta kıpkızıl bir parıltı yalazlanmış gibiydi. Yüzünü de kan basmıştı. Esmer yanaklarıyla alnı içine ateş basmışçasına kızardı. Birden kolunu kaldırdı. İstese Mason'ı vurup yere çalar, tek bir demir yumruğuyla soluğunu keserdi. Mason gerideyip büzülerek "Ulu Tanrım!" diye inledi. Bunun üzerine buz gibi bir tiksinti efendimin kızgınlığını sildi. Öfkesi sönüverdi. Mason'a dönerek "Senin ne diyeceğin varmış bakalım?" diye sordu. Mason'ın bembeyaz kesilmiş dudaklarından anlaşılmaz sözler döküldü. Rochester, "Tanrı belanı versin be!" diye haykırdı. "Adam gibi konuşsana. Söyle bakalım ne diyeceğin var senin?" Papaz, "Beyefendiciğim, çok rica ederim." diye araya girdi. "Kutsal bir yerde olduğunuzu unutuyorsunuz." Sonra Mason'a dönerek yavaşça sordu. "Beyefendi, Bay Rochester'ın eşinin sağ olup olmadığına ilişkin bilginiz var mı?" Avukat, "Yılma Mason," diye ona güç vermeye çalıştı. "Çekinme, konuş." Beriki daha anlaşılır bir sesle, "Bayan Rochester halen Thornfield konağındadır," dedi. "Nisan ayında orada gördüm onu. Ben kendisinin ağabeyisiyim." Papaz, "Thornfield konağı mı? Olamaz," diye bağırdı. "Beyefendi, ben yıllardır bu yörede otururum. Thornfield'de bir Bayan Rochester bulunduğunu hiç bilmiyorum." Bay Rochester'ın dudakları acı bir gülüşle büküldü. "Bilmezsin ya. Onun gerçekte kim olduğunu kimse bilmesin, öğrenmesin diye her türlü önlemi aldım ben," diye söylendi. Sonra birdenbire verilmiş bir kararla "Yeter," dedi. "Hepinize paydos, savulun buradan. Rahip efendi, kitabını kapa, cübbeni çıkar. Katip John Green, sen de gidebilirsin. Bugün nikah falan olmayacak." Katip dışarı çıktı. Bay Rochester da hırsla pervasızca konuşmasını sürdürdü. "İki karılı olmak çirkin bir şey. Ben ise iki karılı olmak niyetindeydim. Neylersiniz ki felek benden açık göz davrandı. Ya da Tanrı önüme çıktı. Bu ikinci olasılık daha kuvvetli. Şu anda bir şeytandan farksızım ben. Şuradaki papazımızın söyleyeceği gibi ahiretin en ağır cezalarına layığım besbelli, sönmeyen ateşinden doymayan kurtlarına kadar. Beyler, tasarım suya düşmüş bulunuyor. Şu avukatla müvekkilinin söyledikleri doğrudur. Ben evliyim, evli olduğum kadın da sağ. Papaz efendi, şu konakta oturan bir Bayan Rochester'dan hiç haberiniz olmadığını söylediniz. Yalnız orada kilit altında, parmaklıklar ardında tutulan bir zır deli bulunduğuna ilişkin bir takım söylentiler kulağınıza çarpmıştır. Kimi bu deli karının benim gayrimeşru üvey kardeşim, kimisi de eski bir sevgilim olduğunu ileri sürer. İşte ben şu anda açıklıyorum ki bu kadın benim 15 yıl önce nikahlandığım karımdır. Kızlık adı Bertha Mason. Şu karşınızda tiril tiril titreyip solup sararak erkeklik örneği veren yürekli kişinin kardeşidir. Kendine gel Bedik, korkma benden. Seni döveceğime bir kadın döverim daha iyi. Beyler, Bertha Mason akıl hastasıdır. Bir deliler soyundan gelmedir. 3 kuşak boyunca budalalardan, manyaklardan başka hiçbir şey yetiştirmemiş olan bir soy. Anası olan İspanyol kadını hem deliydi hem ayyaş. Kızıyla nikahlandıktan sonra öğrendim bunu. Çünkü daha önceden bana aile gizlerini açan olmadı. Bertha uslu çocuklar gibi annesinin babasının yolundan yürüyordu her yönden. Ne şahane bir eş edinmiş olduğumu kestirebilirsiniz. Öyle tertemiz, aklı başında, öyle ulusal ki... Evlere şenlik. Onunla ne derece mutlu olduğumu tahmin edebilirsiniz. Ne saatler yaşadık baş başa, ne günler geçirdik, bir bizseniz. Size daha fazla açıklamalarda bulunacak değilim. Briggs, papaz efendi, Mason, hepiniz buyurun da bizim eve gidip Bayan Poole'un gözetimi altında bulunan hastayı görelim. Yani eşimi, karımı. Bana hileyle nasıl bir yaratık yutturdular, kendi gözünüzde görün. Bu sözden dönmeye, hiç olmazsa insan olan bir varlıkla avuntu aramaya hakkım var mıymış yok muymuş kendiniz karar verin. Efendim burada bana bakarak, papaz efendi sizin gibi bu kız da habersizdi bu iğrenç sırdan diye ekledi. Her işi dürüst, yasal biliyordu. Kafese konduğundan haberi bile yoktu. Evlenmeye razı olduğu sefilin de kafeslenmiş bir zavallı olduğunu, canavar ruhlu bir deliye kopmaz zincirlerle bağlı bulunduğunu bilmiyordu. Haydi gelin hepiniz. Düşün peşimi. Kolumu hala sımsıkı kavramış olarak dışarı çıktı. Öteki 3 erkek de arkadan geldiler. Kapının önünde faytonu bulduk. Efendim soğukkanlılıkla arabayı geri götür Can dedi. Bugün işimize yaramayacak. Konağa girdiğimizde Bayan Fairfax, Edla, Sophie, Leah bizi karşılamak için ilerlediler. Efendimiz herkes dağılsın diye bağırdı. Kutlanacak bir şey yok ortada. 15 yıl geç kaldınız. Elim hala elinde yürüyüp geçti, merdiveni çıktı. Ötekileri de peşimizden gelmelerini işaret etti. İkinci kata çıkıp o balkonlu koridoru boydan boya yürüdük. Üçüncü kata tırmanmaya başladık. O alçak kara kapı Bay Rochester'ın anahtarlarıyla açıldı. Nakışlı perdelerle bezenmiş olan o kocaman karyolalı elbise dolabının kapakları havari portreleriyle süslü uğursuz odaya girdik. Yol gösterenimiz, "Sen bu odayı iyi bilirsin Mason," diye söylendi. "Kız kardeşin seni işte burada dişleyip bıçakla delik deşik etmişti." Duvardaki perdeleri kaldırarak gizli kapıyı ortaya çıkardı, bunu da açtı. Penceresiz bir oda. Ocakta yüksek, sık kalın parmaklıklar ardında bir ateş yanıyordu. Tavandan da zincirle bir lamba sallandırılmıştı. Grace Poole ateşin üzerine doğru eğilmiş, galiba bir saplı tavada bir şeyler pişirmekteydi. Odanın öbür ucunda koyu gölgeler içinde bir karaltı, habire bir aşağı bir yukarı koşup duruyordu. Neydi bu? İnsan mı, hayvan mı? İlk bakışta anlaşılmıyordu. Çünkü hayvan gibi dört ayağının üzerinde geziniyor, ne idiği belirsiz bir canavar gibi homurduyor, hırıldıyordu. Yalnız sırtında insan giysileri vardı, başından yeleler gibi bakımsız, yabanıl, gür kara saçlar fışkırmıştı. "Efendim, günaydın Bayan Poole, nasılsın?" diye sordu. "Arkadaşım bugün nasıl?" Grace Poole kaynayan tavayı dikkatle ateşten alarak, "Oldukça iyiyiz efendim, eksik olmayın," dedi. "Biraz huysuzluğumuz var üzerimizde ama azgın değiliz." Tam o sırada yaratıktan yükselen korkunç bir çığlık bu olumlu raporu yalanladı sanki. O insan elbisesi giymiş, sırtlan, art ayakları üzerinde upuzun dikili verdi. Grace Poole telaşla, "Sizi gördü beyefendi," diye bağırdı. "Gidin bari." "Şimdi gidiyorum Grace. Yalnız izin ver de birkaç dakika kalayım." "Ama tetik durun beyefendi. Tanrı aşkına dikkatli davranın." Yaratık bir böğürdü. O kırlaşmış taras taras kara saçlarını yüzünden çekerek yabanıl gözlerle konuklarını süzdü. O mosmor suratı, o şişmiş tulum gibi yüz etlerini tanımıştım. Grace Poole yanımıza doğru geldi. Efendim onu bir yana iterek, "Çekil yoldan," dedi. "Elinde bıçak falan yoktur ya, korkma, tetikteyim." "Onun elinde ne olduğunu kimse bilemez efendim. Öyle kurnaz ki o. Düpedüz insanlar onun aklına akıl erdiremez." "Mason, gidelim bari," diye fısıldadı. "Eniştesi cehennemin dibine git," diye söylendi. Grace Poole birden "Amanın!" diye bağırdı. Üç erkek aynı anda gerilediler. Bay Rochester beni o hızla arkasına doğru attı. Zır deli yerinden fırlayarak ifrit gibi efendimin boynuna yapıştı, yanağını dişledi, boğuşmaya başladılar. Bertha iri yarı bir kadındı. Boyu hemen hemen kocası kadar vardı, şişmandı da. Müthiş bir güçle savaşıyordu. Kocasını kaç kez boğacaktı. Oysa o da pehlivan gibi yapılı bir erkekti. İstese hesaplı bir yumrukla kadını yıkabilirdi. Ona karşı elini kaldırmamakta direniyor. Ancak güreşiyordu. Sonunda delinin kollarını yakalayabildi. Grace Poole bir ip uzattı. Bay Rochester karısının kollarını arkadan bağladı. Sonra onu sandalyeye oturttu. Sandalyeye de bağladı. Deli kadın avazı çıktığı kadar çığlıklar atıyor. Kaçıp kurtulmak için atılıp duruyordu. Efendim işini bitirince seyircilerine döndü. Hem hırçın hem kederli bir gülümseyişle bakarak, "İşte benim karım bu," dedi. "Benim eşimden görüp görebileceğim tek arkadaşlık avuntu işte bu." Sonra elini benim omzuma koyarak, "Elde etmek istediğim de işte buydu," dedi. Cehennemin eşiğinde böyle sessiz sedasız durmuş, ifritlerin boğuşmasını serin kanlılıkla seyreden şu gencecik kız, "Papaz efendi, avukat bey, şu aradaki farka bakın. Şu duru gözlerle karşıdaki kan çanaklarını birbirleriyle karşılaştırın bir an.